Siberin Günlüğü.
Rival yakalandı mı?
Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Siber Güvenlik Öngörü 2022 raporu yayınlandı. Merhaba, ben Murat Dostlar. Siber'in günlüğüne hoş geldiniz.
Merhaba, ben Tuğba Arsızlık. Hoş geldiniz.
Tuğba'cığım, Rival kim? Niye yakalanıyor? Hacker mı o?
Rival çok meşhur bir hack grubu. Sen daha iyi biliyorsun aslında Murat bu konuyu.
Ama bu haberi sen açıklayacaksın.
Evet, yine uluslararası skandallara imza atan bir haber. Aslında sana daha çok yakışıyor bu tür konular ama peki bu sefer ben aldım konuyu. Şimdi Rival aslında uzun zamandan beri duyduğumuz bir hack grubu. Pek çok fidye saldırısıyla doğrudan ilişkili. Özellikle Amerika'daki Colonial Pipeline. Biliyorsun 2021 senesinin en önemli vakalarından bir tanesiydi o da. Günlerce insanlar işte benzin stasyonlarında yakıt beklediler. Hatta durma noktasına geldi belli noktalarda ticaret. Dolayısıyla çok önemli bir hack grubu. Buradaki siber saldırıyı üstlenen, daha doğrusu bu siber saldırıyla doğrudan ilişkilendirilen gruptu. Son dönemlerde izleyenler hatırlayacaktır. Kasım 2021'di yanlış hatırlamıyorsam. FBI bu hack grubuyla alakalı bilgi verecek olan, yani doğrudan bu grubun bir üyesi olan kişiyi tanıyan, adres verebilecek durumda olan herhangi bir kişiye $10 milyon bir ödül belirtmişti, yayınlamıştı. Sanıyorum bunun etkileri oldu. Geçtiğimiz hafta FBI ve işte Amerikan politikacılarının artık diyelim baskısıyla, hükümetin baskısıyla Rusya'da bir operasyon gerçekleştirildi. 25 adrese eş zamanlı baskın yapıldı ve 14 kişi tutuklandı. Bu 14 kişinin de Rival grubunun üyesi olduğu belirtiliyor. İçlerinden sadece 2 tanesinin sıradan web developerlar olduğu söyleniyor. Hatta bunların bir tanesini de yakınlarıyla konuşmuş Reuters haber ajansı. Ve işte bu kişinin herhangi bir lüks hayat yaşamadığı, böyle milyon dolarları olmadığı, ayda hatta $110-$115 civarında bir para kazandığı ve kendine ait bir motosiklet web sitesi olduğu. İşte daha önce çalışmış olduğu bir ajansta da benzer işler yaptığı. Ancak yapılan işin kalitesi, uzmanlığı açısından bakıldığında bu işlerle ilişkili olamayacağına yönelik tanık ifadeleri var, yakınlarının ifadeleri var. Dolayısıyla bu iki kişi bu kapsamda denetimli serbestlikten yararlanarak aslında serbest kaldılar. Geriye kalan 12 kişinin yargısına başlanacak. Şimdi gözler tabii Amerika ile Rusya'nın arasındaki ilişkilerde, biliyorsun pek araları da iyi değil. Ama yakın zamana kadar özellikle son aylarda bu 10 milyon dolarlık ödülün peşi sıra Rival grubundan hiç haber alamıyorduk. Sanıyorum buradaki ödül bir şekilde tetikledi ve Amerika bir şekilde bastırıp Rusya'yı ikna etti. Her ne kadar suçun büyük bir bölümü Amerika'da işlense de sonuçta Rusya sanıyorum bu suçluların herhangi bir şekilde Amerika'ya gönderilmesi yönünde bir adım atmayacak gibi geliyor bana. Senin yorumun nedir?
Çok teşekkürler Tuba. Gerçekten önemli bir haber ve daha önce işlediğimiz birkaç tane haberle de bağlantısı var. Bunlardan ilki senin de söylediğin Coal Pipe ya da işte Colonial Pipeline uzun adıyla Amerika'nın doğusundaki Texas'tan çıkıp ta New Jersey'ye kadar ulaşan petrol boru hattının işte bir siber saldırı, fidye saldırısı sonucunda çalışamaz hale gelmesi ve bu nedenle de aslında Amerika'nın doğusunda ciddi enerji, elektrik sıkıntıları çekiliyor olması. İkincisi de Başkan Biden'ın özellikle liderlik ettiği, ne yazık ki Türkiye'nin davet edilmediği, sonra Rusya'nın da önce davet ediliyormuş gibi son anda onları da sen de bunların aslında çanak tutuyorsun deyip Rusya'nın da davet edilmediği ve bu fidye virüslerine ve işte siber saldırıların finansmanı başlığıyla neler yapılacağını ilişkin bir önemli toplantı olmuştu. Birçok ülkenin katıldığı. Ne yazık ki demin de söylediğim gibi Türkiye dahil olmamıştı. Onunla ilgili bir haberimiz vardı. Ve bütün bunların zaten çok açıkça da dile getiriliyordu. Hani Amerika'da bardağı taşıran damla demin konuştuğumuz, senin de bahsettiğin bu petrol boru hattına, enerji hattına yapılan siber saldırı olduğunu biliyoruz. Demek ki Amerika bir konuya bu kadar kendisini taktığı zaman, odaklandığı zaman bir hacker grubu bile olsa bunları götürüp yakalamayı, işte gerekiyorsa iade edil ya da
adanmışlık benim çok hoşuma gidiyor açıkçası Murat. Bu adanmışlık benim çok hoşuma gidiyor. Haklısın. Gerçekten kafaya taktıkları zaman yapıyor. Bu da bana şeyi anımsattı. Biz kanalı ilk açtığımızda sevgili annem, buradan selam olsun, bize yorumlar yazmıştı. Bu hackerlar niye yakalanmıyor, neden yakalanmıyor, gidin yakalayın vesaire gibi. Evet, nihayet yakalandı anne. Buradan duyuralım.
Evet, çünkü işte hackerlar biraz sivrisinek gibiydi. Hani etrafta uçuşuyorlar, can sıkıyorlar ama büyük bir soruna neden olmuyorlardı. Sonra gittiler, işte yanlış bir yeri soktular. Artık onlar da büyüdü de eskisi gibi minik sivrisinekler değil, büyük ağrı sinekler. Dolayısıyla da işte Tokat'ı ya da işte Patpat'ı sinek şeyini yemeye başladılar, orası kesin. İzninle ben de haberime geçmek istiyorum Tuğba buradan. Biliyorsun Dünya Ekonomik Forumu tüm dünya ekonomisini yöneten insanların, sadece devlet adamlarının değil aynı zamanda iş adamlarının oldukça ciddi takip ettiği, işte İsviçre'nin Davos kentinde yapılan, yıllık yapılan, Ocak ayında yapılan çok önemli bir konferans. Bu konferansta uzun yıllardır aynı zamanda küresel riskle ilgili de bir rapor yayınlanır. Ve son yıllarda gördük ki siber güvenlik ve teknolojiyle ilgili riskler gittikçe daha öne çıkmaya başlamıştı ki iklim değişikliği, çevre ve onun dışındaki sürdürülebilirlik gibi konularda yine oldukça öne çıkan konular arasındaydı. Bununla beraber de Dünya Ekonomik Forumu siber güvenlikle ilgili de, siber güvenlik özelinde de bir rapor çıkartmaya başladı. Birçok anket ve işte yöneticilere yapılan sorulardan oluşuyor. 35 sayfalık, yine ben LinkedIn'de de paylaşmıştım. O adresi de YouTube'daki kanalımızın altında bulabilirsiniz. Burada çok ilginç bir takım bilgiler, istatistikler var. Hani konu uzun, benim dikkatimi çeken birkaç tanesini seninle paylaşmak istiyorum ve tabii siz değerli izleyicilerimizle. Mesela siber güvenlik neden bir ihtiyaç olarak ilerliyor, öne çıkıyor sorusunun cevabı COVID-19'a da bağlanıyor. İstatistik, daha doğrusu yapılan anketler sonucunda Tuğba. %81 diyor ki COVID-19'un da hızlandırdığı dijital dönüşüm, digital transformation burada son derece önemli konular arasında yer alıyor. Peki en ciddi sıkıntı nedir diye baktığımız zaman, biz bunu farklı açılardan buradaki programda da bol miktarda değerlendirdik biliyorsun Tuğba. Üçüncü taraflar, tedarikçiler, ekosistemin diğer tarafları oldukça öne çıkıyor ve %87 yönetici diyor ki işte üçüncü taraflar yüzünden biz güvenliği hem teknoloji olarak, hem süreç olarak, hem dokümantasyon politika prosedür olarak daha da sıkılaştırmak durumundayız. Kendi içimizde de tabii ki bir oran var ama dış taraflar, bizim beraber içinde olduğumuz globalleşmenin, iş bölümünün dış kaynak kullanımının son derece önemli bir hale geldiğini siber güvenlik açısından da gösteriyor. Çok önemli sorulardan bir tanesi, benim de dikkatimi çektiği için özellikle paylaşmak istiyorum. Siber güvenlik şirketin genel risk algısı içinde nerede sorusu. Bu soruyu da çok güzel yapmış bu anketi hazırlayıp raporu yapanlar. Soruyu ayrı ayrı hem şirket liderlerine hem de güvenlik liderlerine sormuşlar. Şirket liderleri neredeyse %100'e yakın, %92 demiş ki evet, siber güvenlik bizim şirket risklerimiz içinde önemli, baktığımız, düşündüğümüz konulardan bir tanesi. Ama senin de aralarında bulunduğun Tuğba, güvenlik liderleri de aynı soruya baktığında demişler ki %55 bizim şirkette var, %45 bizim şirkette, aslında siber güvenlik şirketin genel üst yönetiminin baktığı, gördüğü risk içinde yer almıyor. Oldukça ben güzel, dikkatimi çeken bir istatistik bir çıktı. Yine aramızda da çok tartıştığımız, programda da zaman zaman tartıştığımız, siber güvenlik konusunda iş gücü bulmak ve daha önemlisi bulduğumuz iş gücünü tutmak konusunda bir derdiniz var mı sorusu. Türkiye tabii özellikle de şanssız ülkeler arasında, dolayısıyla dünyanın geri kalanı bize göre benim hayal ettiğimden daha düşük bir oran. %59 evet sorunumuz var demiş. Ben bu oranın Türkiye'de %80-85'lerde olduğuna inanıyorum.
Ben buna inanamıyorum şu an Murat. Çünkü elimizde ne varsa verdik yani, hani o tarafa. Dolayısıyla yani.
O yüzden Türkiye'deki oran çok daha yukarıda, dediğim gibi. %80-85 bile iyimser olabilir, yorumlar var.
Onlar için de çok yüksek çıkmış ama %59 çok yüksek bir sayı yani.
Evet, ama tabii Türkiye gibi hani bütün içinde elimizde ne varsa alabildikleri ülke sayısı da çok fazla değil. Tarihsel olarak Hindistan gibi ülkeler var. Bir de son aralar ne yazık ki Türkiye gibi birkaç ülke daha eklendi. Türkiye'de bu oran kaçtır bilmiyorum. İstatistiğinizi merak ediyorum. Gelelim bir sonraki konuya. İşte en ciddi sorun nedir? En büyük dert nedir sorularından bir tanesine. Öncelikle genel olarak hani fidye saldırıları dertler arasında %80 çıkmış. Ama en büyük derdimiz fidye saldırıları, fidye virüsleri ve fidye saldırısı diyenlerin oranı ise %50. Dolayısıyla geri kalan bütün sorunlar kadar fidyenin bir payı olduğunu anlıyoruz.
Evet, geriye kalan %50'nin içerisinde yine siber güvenlikle ilgili sorunlar var anladığım kadarıyla. Herhalde evet. Veri sızması, veri ihlali, GDPR'dan ötürü cezalar falan demişlerdir diye tahmin ediyorum. Doğru mu?
Yüksek olasılıkla evet, bunlar var. Bunlar dışında diğer siber güvenlik saldırıları ve türleri var. Ama fidye kendi başına en büyük diyenler ama hepsi siber güvenlikle ilgili sorunlar.
En azından bir farkındalık sağlanmış liderler tarafında diye düşünüyorum ve ülkeler çok nezdinde önemli diye düşünüyorum. Yani çok kötü önemli tarafından değil, iyi tarafından bakalım, bardağın dolu yarısını görelim. En azından farkındalar. Ama gördüğün gibi bak CISO'ların tablosu hiç değişmiyor yani. Hani üst yönetime sesini duyuramamak, işte risk komitelerinde sesini duyuramamak gibi dertler aslında pek çok yerde var. Bu açıdan
var ama bazı bir iyileşme de olduğunu görüyorum Tuğba. Yani evet, sen de öyle görüyor musun ama hani bir evet, iyileşme var hakikaten. Buradaki istatistikler de bunu gösteriyor. Evet. En büyük tehdit ne peki? Senin ekosistemin için en büyük tehdit nedir diye sorduğunda %88 ekosistemimiz içindeki KOBİ'lerdir diyor. Bunu
çok iyi.
Evet, yani bunu işte diyelim bir sigorta sektöründeki acenteler gibi düşünebiliriz, bir bayi yapısı gibi evet, düşünebiliriz. Tedarikçiler tarafında büyük bir fabrikanın arkasındaki KOBİ seviyesindeki tedarikçiler olarak görebiliriz. Ama onların siber güvenliği bizim için son derece önemli. Bundan çok şey yapıyoruz diyorlar.
Çok etkileniyorlar.
Evet. Son olarak da çok dikkatimi çeken bir konuyu paylaşmak istiyorum. Rapor büyük, hani ben de daha ayrıntılı açıklarım farklı zamanlarda, farklı medyalarda. Ama hani burada da söylemek istediğim ilginç şeylerden bir tanesi, biliyoruz ki aslında biz siber güvenlikçiler de yöneticiler de çoğu zaman regülasyonlardan rahatsız, öyle değil mi? Özellikle regülasyonların bu böyle biraz anlamsız yaptırımlarından. Fakat enteresan, burada iki tane sıfat var, o sıfatların altını çiziyorum. Açık ve verimliliği öne çıkartan düzenlemeler gerekiyor diyen yöneticilerin oranı %90'ın üstünde.
Ne kadar doğru. Demek ki kanun koyucular dünyanın her yerinde teknik veya işte kısmen yarı teknik, yarı governance süreçleriyle alakalı daha fazla belki çalışmaları, daha fazla çalıştığı oluşturmaları, daha okunur, daha okunduğu anda anlaşılır metinler hazırlamaları konusunda force olacak gibi geliyor bana. Sen ne dersin?
Evet, yani hani sonuç olarak regülasyonlar sadece devletin aşağıya dayatması değil, zaman zaman da aslında olması gereken de tam tersine aşağıdan, çoğu zaman sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla gelen, onun üzerinden bir yapıyı düzenleme amacıyla yapılan aslında yapılar. Dolayısıyla burada da daha iyi bir şey olmasını bekliyoruz. Biraz uzattık. Bu haftalık da bu kadar diyelim mi?
Diyelim. Hoşça kalın.
Herkese iyi haftalar. Hoşça kalın.